Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım.
Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'den merhabalar efendim. Bugün 30 Eylül 2021 günlerden Perşembe, dünyadan haberlerle yine karşınızdayız. Covid notlarım olacak sizlere bugün. Yine dünya çapında 233 milyona koşuyor Covid vakalarının sayısı. Ama artık pandemiyi atlattık mı diyeceğiz. Tam olarak vaka sayılarında bir artış yok ama ölüm oranlarının düşmesinden hareketle ve kısıtlamaların kaldırılmasından hareketle bunu tam olarak kestirmek mümkün değil. Önümüzdeki dönemde göreceğiz tam olarak başımıza gelecekleri kış aylarında. Birkaç not çıkarttım, size aktarmaya çalışacağım. Amerika'da 690 binden fazla vaka sayısı olduğunu belirtmek gerekiyor. YouTube bu arada, YouTube şirketi aşı karşıtlarının tüm kanallarını kapatma kararı aldı. Artık aşılıların dünyası olacak bu dünya. Küresel politikalar BM Genel Kurulu'ndan sonra yeniden ısınıyor yavaş yavaş. Asya'da Kore meselesi, Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin hipersonik füze denemeleri yine Asya'yı ısıtmış vaziyette. BM Güvenlik Konseyi toplanacak. Amerikan Dışişleri Bakanlığı Kuzey Kore'ye bir diyalog çağrısı yapmıştı ön koşulsuz ama Kuzey Kore lideri Amerika'nın kendilerini kandırmaya çalıştığını söyleyerek bunu reddetmiş durumda. Fransa, Amerika'nın Britanya ve Avustralya ile birlikte kurduğu pakt ve denizaltı ihalesini elinden kapması Avustralya ile ilgili, buna öfkesi devam ediyor. Fransız Dışişleri Bakanı'nın açıklamaları var efendim. G20 liderleri Afganistan gündemiyle toplanacaklar. 12 Ekim olacağı açıklandı dönem başkanı İtalya tarafından. Avrupa'dan notlar var. Almanya'da koalisyon hükümeti kurulmaya çalışılıyor. Bunun dışında Britanya'da sürücü kıtlığı, aslında belki Brexit'in bir sonucu olarak yakıt kıtlığı, yakıt bulunamaması, yakıt var ama onu taşıyacak insan kaynağı olmaması. Güney Kıbrıs Rum liderinin BM temasları vesilesiyle verdiği söyleşide Türkiye yönetimine dair kullandığı sert ifadeleri yine aktaracağım sizlere. Tabii bütün dikkatler dün Soçi'deydi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Amerika dönüşü, Biden yönetimiyle ilgili yaptığı eleştirel açıklamalar, buna karşılık Rusya'dan beklentilerini dile getirmesi ve dün akşam üzeri gerçekleşen yaklaşık 2 saat 45 dakika çeviriler dahil görüşme. Ne çıktı bu görüşmeden? İki ülkenin ikili ilişkileri, özellikle ticaret, Türk Akım gibi büyük projeler, nükleer santral, hatta savunma sanayide işbirliği alanında yeni ihtimalleri konuştukları anlaşılıyor yapılan açıklamalardan. Ama tabii bir de Suriye meselesi var, İdlib meselesi var. Çok konuşuldu bu görüşme öncesinde. Bir Soçi değerlendirmesi yapacağız bugün. Rusya'yı yakından tanıyan, orada eğitim de almış ATA Platformu direktörü doçent Volkan Özdemir'e bağlanacağız programın ikinci yarısında. Çok mu abartıldı Soçi zirvesi? Sonuçları itibariyle nelere işaret ediyor, buna bakacağız. Tabii Orta Doğu sahasında Suriye'den başlıklar var. İbrahim anlaşmalarının yıl dönümünde İsrail'den ilk defa Bahreyn'e bir ziyaret var. Amerikan Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın Orta Doğu turu var. Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve ardından Suudi Arabistan'a yönelik. Zamanım el verdiğince notları, dünya notlarını size aktarmaya çalışacağım diyelim efendim ve frekanslarımızı tekrar edelim yine. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalımızın linkini de Twitter hesabından paylaşıyorum. Oradan da bizi izlerseniz, like ederseniz, arada müzik arasında kaçmazsanız, çünkü YouTube'dan müzik verirken radyoda mecburen, radyodan belki dinleyebilirsiniz ama YouTube'dan çıkmak durumunda kalıyoruz. arada kaçmaz devam ederseniz, söyleşimizi de dinlerseniz seviniriz diyelim, başlayalım Eksen'e.
Türkiye'nin 24 Haziran'la birlikte bırakın bir hükümet değişikliğini, bir sistem, bir rejim değişikliğine gittiğini ve bu arada zaten en az 2 senedir ben geliyorum diyen bir kriz olduğunu gören Amerika'nın Türkiye'yi en zayıf anlarından birinde yakaladığını düşünüyorum.
Bu sefer çok önemli bir sözleşme imzalandı sığınmacılar konusunda. Trump onu da imzalamadı.
Bu olay Suudi Arabistan tarihinde de Orta Doğu tarihinde de çok önemli bir dönüm noktasını oluşturacak.
Suriye S-300 konuşlandırma kararı Suriye Savaşı'nda önemli bir askeri aşamaya işaret ediyor.
Türkiye'de bu kararın verilmesinden öncesinde de piyasalar var. Önceden sanki deprem uyarı sistemi gibi sonuçları bir satın almaya başlıyor.
Arap dünyasında iki grup oluştu diyebiliriz. Bir tarafta işte Suudi Arabistan, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Bir tarafta da Katar'ı, işte Türkiye'yi görebiliyoruz.
Senato'yu ve Temsilciler Meclisi çoğunluğunu Cumhuriyetçilerin kaybetmesi söz konusu olabilecek. Türkiye Cumhuriyeti hükümeti Trump'a neredeyse bir hediye verdi.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün saat 16'da RSFM'de. RSFM 5 merkezden karasal yayında. İstanbul 97.8, Ankara 96.2, İzmir 91, Bursa 101.4, Kocaeli 90.2. Karasal yayınlarımızın olmadığı yerlerde ise tr.sputniknews.com adresinden, iOS ya da Android mobil cihazınızdan Sputnik News uygulamasını indirerek dinleyebilirsiniz. Dilerseniz RSFM programlarını Sputnik Türkiye'nin YouTube kanalından izleyebilirsiniz. RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz. Radyo haberciliğinin güçlü sesi RSFM, yeni yayın döneminde de haber dolu.
Değerli dinleyenler, bir canlı yayın için Hatay'a uzanacağız.
Ardı ardına gelen sıcak haberler var. Hemen başlayalım.
Türkiye'de koronavirüs yüzünden dün...
Sıcak gündem başlıkları.
Bugünün en önemli iki haberiyle başlayacağız.
Dış politikadaki son gelişmeler.
Ege de bu işe dahil oldu. Adaların silahsızlandırması meselelerinden Navtex savaşları var.
Derinlemesine analiz ve yorumlar.
Bir şey daha ben ekleyeyim mi? Kendime pay çıkarmadan söyleyeceğim bunu. Yargıtay Başkanı adliye yıl açılış töreninde büyüklüğü ya da küçüklüğü nedeniyle ayrı ayrı muameleye görüyor. Olmaz dediğinde de aslında bu karar verilmişti bana göre.
Hayatın içinden sesler ve daha fazlası her zaman olduğu gibi RSFM'de.
Bu çocukların okula gitmemesi demek, bu yoksulluğun, zaten derin yoksulluk dediğimiz o kronik yoksulluğun da yıllar boyunca devam etmesi demek.
Yani peşinen bir hüküm kullanan ve bunu biri yapıyor. Kim yapıyor? Bir siyasetçi, kendi partisi geleği siyasi olarak. Çünkü parti, parça, pazar payı gibi düşün.
RSFM, anlatılmayanları anlatıyoruz.
Evet, kusura bakmayın, bir kesinti olduğu için biraz geç başlayacağım öncelikle. Efendim şimdi notlarını çok kısa geçeceğim. Bugün dediğim gibi çok da fazla bir not yok. Amerika'da hamilelere de aşı olma çağrısı yaptı Hastalık Kontrol Merkezi. Yaklaşık %31'i aşı olmuş. Özellikle de Asya kökenlerin yarısı olmayı seçiyor ama siyahlar olmuyormuş galiba. Tavsiye ediyorlar özellikle aşıların iyi olacağı şeklinde. İspanya'da Kuzey Avrupa ülkeleri, İskandinav ülkelerinin ardından İspanyol başkenti Madrid'de de Covid-19 kısıtlamalarını kaldırma kararı almışlar. Vatikan, Katolik dünyanın merkezi Papa Francesco insanlığın aşılarla dostça tarihine atıf yapmış ve direnişte olan kardinallere seslenmiş. Aşı olma şartı getiriyor, hayatın ironilerinden birisi diyerek ahlaki yükümlülük demişti kendisi. Rusya'da da yaklaşık 150 milyon aşılandığı haberi var not olarak nüfusun. Sputnik V aşısı ve başka aşılar da üretmişti Rusya. Orada da tabii vaka sayıları 20 binlerde devam ediyor. Türkiye'de 29.386 dün Sağlık Bakanı açıklama yaptı. 227 can kaybı dedi. Tabii Türkiye'de kısıtlamalar devreye girecek. Sağlık Bakanı Bilim Kurulu'ya toplantısından sonra Bakanlığın özellikle bu aşı pasaport ya da aşı kartı gibi bir şeye başvurmayacağı yolunda açıklama yaptı. HES kodu dışında bir uygulamamız yoktur dedi. Dünyada aşı kartı her yerde yayılıyor biliyorsunuz. YouTube aşı karşıtlarının kanallarını kapatma kararı aldı, kapattı. Aşı karşıtı aktivistler arasında alternatif tıpçı Amerika'da Joseph Mercola var. Bir de John F. Kennedy, meşhur suikastla öldürülen başkanın oğlu avukat Robert F. Kennedy de varmış Amerika'da ve bu tarz şeylere karşı çareyi aşı karşıtlarının bütün platformlarını kapatmakta bulmuş durumdalar efendim. Bir başka dünya çapında sansürde ABC televizyonundan Obama'nın söyleşisi olmuş Good Morning America ile. Özellikle Amerika sınırında 200 bin göçmen, en son Haitililer Texas'ta ortaya çıkmışlardı. Epey bir kriz hali var, göçmen krizi. Obama ile konuşmuşlar. Obama da açık sınır fikrine eleştirilerini dile getirmiş. Yani biz sonuçta bir ulus devleti, sınırlarımız var demiş. Pratik bir mesele değil, pratik bir mesele olarak sürdürülemez bir şey bu demiş. ABC online makalesine koymuş ama yayından kesmiş. Enteresan bu da. Evet, bunun dışında Amerika'da Temsilciler Meclisi borç limitini askıya almaya yönelik bir tasarıyı çıkarttı. Amerika federal hükümeti kapanıyor, hep yaşanıyor böyle şeyler. Şimdi bir de tabii Trump'ın altyapıyı onarmak için demokratların önemli düzeyde harcamaları arttıran tasarıları var Temsilciler Meclisi. Bir yandan da borç limitleriyle uğraşıyor. Trump'ın 6 Ocak Kongre baskın nedeniyle Trump'ın müttefiklerini de seçilen komite ifade vermeye çağırmış durumda Amerika'da. Hala bunun sarsıntıları devam ediyor. Bir de eski Beyaz Saray sözcüsü Stephanie Grisham, Trump'ın ve Melanie Trump'ın eşinin sözcüsü. Dün aktarmıştım, Rusya ile ilgili bölümleri yansımıştı ama parça parça yansıyor. Trump'ın aslında dış işleri yürütürken ki üslubuna dikkat çeken tuhaf bir kitap olacak anlaşılıyor. Siyaset Magazin diyelim. Beyaz Saray'da gördüklerini bir anı kitabına çevirmiş durumda. Putin'e işte kameralar önünde sana sert davranacağım, sonra konuşuruz demesi ya da işte Rus liderin yanında çok gereksiz güzellikte bir çevirmen getirdiği iddiası gibi Kremlin yalanlamıştı. Unsurlar var ama Türkiye'de var. Rivayete göre, anı kitabına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türk heyetiyle görüşürken işkencelerle bildiğimiz Gece Yarısı Ekspresi filmini, beyler aranızda var mı hiç bu filmi izlemiş olan, karanlık bir film sizin için gibi bir takım gaflar yapması, heyetinde tabii sessiz sedasız kalması gibi hususlar var. Pakistan lideri, Avrupa liderleriyle onları biraz küçümseyen tavırları var. Bir tek Boris Johnson, Britanya Başbakanı'yla iyi anlaştığı aktarılıyor bu kitapta. Evet, gelelim uluslararası politikalara. Amerika'dan bu notlardan sonra BM Güvenlik Konseyi toplanıyor. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore'nin hipersonik füze denemesini ele alacaklar. Britanya, ABD ve Fransa'nın talebiyle. Daha 15 Eylül'de iki füze fırlatılmıştı Japon denizine düşen. Kuzey Kore, Amerika Birleşik Devletleri'nden ön koşulsuz diyalog ve görüşme çağrısı aldı ama Kuzey Kore'nin lideri Kim Jong-un bunu aldatmaca, kandırmaca olarak nitelendirdi. Kuzey Kore, Güney Kore ile Amerika'yı devre dışı bırakarak barışmak istiyor. Böyle de mesajlar vermiş. Güney'e zeytin dalı uzatmışlar. Trump döneminde epey bir de ilerleme kaydetmişlerdi Güney Kore ile birlikte. Amerikalılar da biz düşmanca bir niyetimiz yok, görüşmeye açığız diye yanıt vermişler ama pek mümkün gözükmüyor. Japonya'da dün aktardım size, iktidardaki Liberal Demokrat Parti salgında çok kötü bir performans sergiledi. Başbakan ve iktidarı terk etti. Yerini eski Dışişleri Bakanı Kishida Fumio'ya bırakmış durumda. O da şimdi 4 Ekim'den itibaren Japon Meclisi'nde, Temsilciler Meclisi'nde başbakan olacak. Dış politikada barış, istikrar, biraz da Amerika'nın arzuladığı dış politika çizgisini takip edeceğini anlıyoruz. Serbest, açık, Hint-Pasifik vurgusu hep Çin karşıtı söylemlerin temelini oluşturuyor. Japonya'nın uluslararası görünürlüğünü arttırmaktan bahsediyor. Asya'daki sular, Trump, Biden yönetiminin Birleşik Krallık ve Avustralya ile bir yeni AUKUS ismindeki savunma paktıyla yine ısınmıştı Çin'e karşı. Avustralya'yı nükleer güçle çalışan denizaltılar sahibi kılmayı ve bir dizi başka işte siber alem, kuantum işbirliğini, gelişmiş teknoloji işbirliğini içeriyordu bu. Tabii Fransa 66 milyar dolarlık nükleer olmayan diyelim denizaltı ihalesinden olmuştu ve çok öfkelenip Washington Büyükelçisi'ni, Canberra Büyükelçisi'ni geri çağırmıştı. Şimdi Fransız Büyükelçi Philippe Etienne geri dönmüş Washington'a Biden ve Macron konuştuktan sonra. Fakat Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian zehir zemberek bir konuşma yapmış Fransa Senatosu'nda, Uluslararası İlişkiler Komitesi'nde. Demiş ki kriz ciddidir Amerika ile Fransa arasında. Diyalog oluştu diye sona ermedi bu kriz. Devam edecek. Ciddi eylemlere ihtiyacımız var, kelimelere değil demiş. Britanya ile ilişkilerinde sıkıntılı olduğunu, yükümlülüklerini yerine getirmediğini söylemiş. NATO'nun yeni savunma konsepti ile ilgili Fransa'nın yeni girişimde bulunacağını deklare etmiş. Madrid zirvesi düzenlenecek. Burada tabii pek çokları Fransa'nın Amerika karşısında fazla bir şey yapamayacağını da dile getiriyorlar bu AUKUS'la ilgili yedikleri kazıktan sonra. Britanya ise, Boris Johnson yönetimi ise enteresan bir adım atmış. Financial Times'ın haberi bu da. Fransa'nın EDF isminde kamu devlete ait şirketi ve Birleşik Krallık hükümetleri Çin'in devlete ait nükleer şirketi Çin Genel Nükleer Güç grubuyla bir anlaşma yapmış ve İngiltere'nin doğusunda Suffolk'ta bir nükleer santral projesi. Britanyalılar Çin'i buradan çıkartmak için kolları sıvamışlar Financial Times'ın iddiasına göre efendim. G20 liderlerinin gündeminde ise Afganistan olacak. 12 Ekim'de bir araya geleceklerini dönem başkanı, İtalya'nın Dışişleri Bakanı, Başbakanı pardon Mario Draghi açıkladı. İnsani daha çok katkılar. Avrupa Birliği Afganistan'a en son 300 milyon euroluk bir yardım paketi açtıklarını duyurdu. Ursula von der Leyen Avrupa Komisyonu Başkanı açıkladı. Taliban hükümetine yardım etmeden nasıl edecekler de Afganistan'a yardım edecekler? O tabii birazcık problem. Çin'in Kabil'deki büyükelçisi Wang Yu da Afganistan'da Taliban'ın geçiş hükümetiyle buluşmuş ve ekonomik yaptırımların kaldırılması gerektiğini Taliban yönetimine dile getirmiş. Taliban'ın Kabil Üniversitesi'ne atadığı rektör Eşref Gayret, onun adına bir hesaptan kadınların üniversiteye alınmadığı haberleri gelmişti. Anadolu Ajansı adeta Taliban, Taliban'la ilgili düzeltmeleri Anadolu Ajansı çok hassasiyet gösteriyor diyelim. Yalanmış bu haber. Kadınların üniversiteye alınmama durumu olup olmadığını söylemiyor ama bu haberin doğru olmadığını söylüyor. Bilemiyoruz tabii, hakikaten sağlıklı bilgi almak zor. O yüzden iddia olarak vermekte fayda var herhalde. Bu arada Tacikistan topraklarında yeni tatbikat var. Rusya'nın Rus askerleri dağlarda militanları oradan, çünkü IŞİD, Horasan grubu Taliban'ın dışında ciddi terör tehdidi barındırdığı saptaması olmuştu Şangay İşbirliği Örgütü'nün en son zirvesinde. Amerika Birleşik Devletleri'nin de bu arada Afganistan'da insansız hava araçlarıyla operasyonları devam etmek istediği ve Rus üslerini kullanma yolunda görüşmeler yaptığı yolunda yeniden haberler var. Ben aktarmıştım sizlere bu haberleri. Evet, Avrupa'da pandeminin etkisi, seçimler, Almanya gibi motor ülkelerde yeni hükümet kurulacak Noel'e kadar öyle gözüküyor ki ilk etapta seçimleri ipi göğüsleyen birinci sırada çıkan Sosyal Demokrat Parti, Yeşiller ve Hür Demokratlar koalisyon görüşmeleri için anlaşmış durumdalar. Bir araya gelecekler en kısa sürede. Cumartesi günü görüşmelerin yapılacağı yolunda haberler var. Merkel'in halefi, Hristiyan Demokratların lideri Armin Laschet şimdilik hükümeti kurabilecek gibi gözükmüyor efendim. Avrupa'da gaz fiyatları tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaşmış. 1050 doların üzerine çıkmış. 1064'e kadar hatta varmış Çok yüksek tutuyor. Yani 1000 dolar 900'lere geldiği zaman da yüksek deniliyordu ama tabii pandemi sonrası enerji ihtiyacı mı? Bunu uzmanlarla da elbette konuşmak gerekiyor bu meseleyi. Bir ciddi bir enerji problemi var Avrupa çapında. Britanya'da herkesi şaşırtan akaryakıt istasyonlarındaki kuyruklar. Aslında akaryakıt kıtlığı yok, rafineriler dolu diyor hükümet ama onları taşıyacak sürücü yok ortada. Dolayısıyla Britanya, Brexit'in bir sonucu, Britanya'da bu işleri işte Doğu Avrupa'da sürücüler daha çok yaparken Brexit'le birlikte işleri bırakıp gitmişler ve bunlarda da ciddi bir ağır vasıta sürücüsü eksikliği ortaya çıkmış. Boris Johnson yönetimi 5000 sürücüye 3 aylık vize teklif etmiş. Hani bu sorunu çözelim. Noel şimdi, herkesin ihtiyacı var Birleşik Krallık'ta. Tabii yanıt bulabilecek mi böyle sınırlı sadece İngilizleri memnun etmek için oraya gidilmesine? Orası büyük bir tartışma. Hala da bu krizin devam ettiği söyleniyor. Almanya'da yeni hükümeti kuracak yeni başbakan, sosyal demokrat lider Olaf Scholz. Biz demiştik Britanya'ya böyle olacağını, AB'yi terk etmesinler diye çok uğraşmıştık aslında diye de biraz intikam almış kendisi. Böyle bir manzara var. Fransa'da eski cumhurbaşkanı 2007-2012 yılları arasında Fransa'yı yöneten Sarkozy'yi yasa dışı seçim kampanyası finansmanından mahkeme tarafından suçlu bulunmuş. Mayıs ayından beri devam ediyordu. Normalde bir sınır var Fransa'da, seçim kampanyası için harcanabilecek para, yasal sınır vardı. Onu aşmış ve halkla ilişkiler kampanyasını yürüten şirketten sahte fatura almakla suçlanıyor. O şirket de onu suçluyor. Onu belirtelim. Böyle değişik bir dava. Sırbistan ve Kosova arasında kriz çıkmıştı efendim, hatırlayalım. Aktarmıştım ben size. Özellikle Kosova'da Arnavut değil de Sırp azınlığın yoğun yaşadığı kuzey bölgelerinde Sırbistan'a girip çıkan Sırp asıllıların plaka değiştirilmesi zorunluluğu getirilmesi protestoları tetikleyince özel güçleri Arnavutlar Kosova'nın kuzeyine sevk etmişlerdi. Olay daha da büyüdü. Sırbistan tabii tartışmalı bölgelerde, Kosova'nın bağımsızlığını tanımıyor Sırbistan 2008'den beri. Onlar da asker yığdılar. Sonunda tatlıya bağlanmış Brüksel'de anladığım kadarıyla en azından şimdilik Sırpların dediği olmuş. Plaka icraatından Kosovalı Arnavut yönetim vazgeçiyor. Aynı zamanda da özel güçleri de çekme kararı aldıkları belirtiliyor. Evet, şimdi gelelim Soçi meselesine. Pardon, önce bir de Güney Kıbrıs Rum Yönetimi liderinin beyanatları çarpıcıydı. Onları aktarmak istiyordum. New York'ta Associated Press Amerikan Ajansı'na konuşmuş. Ankara'yı Osmanlıcılık siyaseti yapmakla suçlamış. Tüm bölge ülkeleri için saldırgan politikalarının endişe kaynağı olduğunu dile getirmiş. Türk hükümetinin askerileştiğini söylüyor Kıbrıs Rum yönetimi lideri. Doğu Akdeniz ve Orta Doğu'da Kıbrıs'ın yanı sıra Arap ülkelerini de yeni Osmanlıcı politikalarla hedef aldığını iddia ediyor Kıbrıs Rum lideri. Bölgesel hegemonik güç olma hedefi koyduğunu Erdoğan yönetiminin dile getirmiş, sadece Kıbrıs politikaları değil diyor. Evet, şimdi birazdan doçent Volkan Özdemir'le konuşacağız. Cumhurbaşkanı BM Genel Kurulu vesilesiyle New York'a gitti. Amerikan medyasında bol bol açıklamalar yaptı. Dönüşte gerek Amerika'da da başladı aslında ama asıl dönüşte Biden yönetimini eleştirdi. Suriye ile ilgilenmemek sinden bir parça şikayet edildi. İşte PYD, YPG ile işbirliği yapmasından Amerika'nın şikayet etti. NATO üyesi Türkiye varken Cumhurbaşkanı S-400'lerdeki kararlılıklarını dile getirmişti. Özellikle CBS televizyonuna. Bir de New York Times'ın yayın kuruluyla beraber olmuştu Amerika'dayken. Onlar da yayınlamışlar bir bölümünü. S-400'lerle ilgili Rusya'dan, Rusya Federasyonu'ndan alınan, henüz tabii daha kullanılamadı, hangarlarda tutulabiliyor ama katsa yaptırımlarının hafif versiyonları devreye girmişti. İşte orada Erdoğan kararlılığını dile getirmiş. Getirirken yalnız tabii şöyle bir vurgusu var. Amerikalılar patriot verselerdi S-400'lere zorunlu olmayacaktık demiş. Yani zorda kaldığımız için aldık demeye getirmiş aslında. Amerika ile bu konuda bir takım sürtüşmeler yaşadıkları, yaşamaları hatırlatılınca değerdi buna, savunmamızı istediğimiz gibi güçlendirebiliriz diye vurgulamış. O zaman niye zorunluluk üzerinden tarif ettiğini doğrusu anlayamadım. Zaten bu sürtüşme işine yaramış gibi gözüküyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Evet, dün Soçi'de görüşme oldu. Birazdan Volkan Özdemir'le konuşacağız. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la Vladimir Putin, Rusya Devlet Başkanı'nın pandemiden sonra ilk kez yüz yüze görüştüler. Telefonda sık sık görüşmeleri olmuştu. 2 saat 45 dakikalık bir görüşme. Ben ilk sonuçları aktarmıştım sizlere. Daha çok ikili ilişkilerde tablo çok iyi gözüküyor. Uluslararası konularda da özellikle Vladimir Putin her konuda anlaşma sağlanmasa bile en sonunda bir uzlaşma zemini bulabildiklerini açıkça dile getirdi. Ayrılırken bu arada işte rezidansında Soçi'de Erdoğan'ı uğurluyor Vladimir Putin. Bir aşı ve antikor sohbeti var. Oldukça enteresan açıkçası. Antikor seviyesini soruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan Vladimir Putin'e. Hatırladığıma göre 15-16 seviyesinde yanıtını veriyor Rusya lideri. Erdoğan bu düşük diyor. Enteresan. Ondan sonra Vladimir Putin'de farklı yöntemlerle hesap yapıyorlar. Yani kıyas sizin kıyas aynı kıyas değil demeye getiriyor. Onun üzerine Erdoğan kendisinin BioNTech aldığını ve antikor seviyesinin çok yüksek olduğunu söylüyor. Bunun üzerine Vladimir Putin de o zaman bir sonraki sefere diyor. Sputnik V aşısına hala Türk halkı erişemedi bildiğim kadarıyla anlaşmada yapılmıştı. Neyse bu işin siyaset magazini tabii. Kritik konular vardı. Özellikle Erdoğan'ın BM Genel Kurulu'nda Kırım'la ilgili Rusya Federasyonu'nun Kırım seçimlerinin tanınmaması ile ilgili söylemleri vardı. Bunlar konuşulmamış anladığımız kadarıyla hiçbir biçimde. Ama İdlib, Suriye ve ticari ekonomik ilişkiler, ortak enerji projeleri ele alınmış gibi duruyor liderler arasında. Bugün Kremlin'in açıklaması vardı. Özellikle Türkiye-Rusya Üst Düzey İşbirliği Konseyi toplanacak. 2019'dan beri toplanmamış durumda. Dimitri Peskov aktardı bunu. Görüşmenin tam zamanda yapıldığını söylüyor Kremlin'in sözcüsü. Turizm, tarım gibi ikili işbirliklerine de vurgu yapıyor. Suriye konusunda bölgesel sorunlar yoğun ele alındı diyor demiş Dimitri Peskov. Suriye konusunda detaylı biçimde fikir alışverişi yaptılar. Afganistan'ı, Libya'yı, Karabağ'ı konuştular demiş kendisi. İdlib'le ilgili vurguları çok önemli. İdlib'e dair tarafların daha önce yapılmış bağlı oldukları anlaşmaları teyit ettiklerini, yani 5 Mart mutabakatını kastediyor. Terörist bileşenlerin İdlib'den çıkarılmasına dair maddesinin anlaşmaların uygulanması gerektiğine vurgu yapıldığını söylüyor. Zira diyor bu terörist bileşenlerin İdlib'deki varlıkları devam ediyor hala. Bu gruplar tehdit oluşturuyorlar ve Suriye ordusuna karşı saldırı eylemleri gerçekleştiriyorlar vurgusu yapmış kendisi. Türkiye üstlenmişti terörist grupları tutma meselesini. Bu vurgu yapılmış. Tabii nükleer güç santrali üniteleri inşası ihtimali, efendim bazı parçaların savunma sistemleriyle ilgili Türkiye'de üretilmesi ihtimali gibi bir takım meselelerde iki tarafın ya da Türk akımla ilgili daha önce alınmış Türk akımın devreye sokulması kararlarının ne kadar yerinde olduğunu da vurgulamış Dimitri Peskov. Şimdi Soçi'den de Türkiye'ye feribot seferleri başlayacakmış bu arada. İyi bir gelişme bu. Soçi Belediye Başkanı da bunu duyurmuş. Cumhurbaşkanı bugün yine Türkiye tarafından da uçakta gelirken gazetecilere yaptığı açıklamalar var. İkinci ve üçüncü nükleer santrali birlikte yapabilir miyiz diye görüştük diyor Cumhurbaşkanı. Dış ticaretteki gelişmelere dikkat çekiyor. Turizmde Rusya'nın verdiği desteğe vurgu yapıyor. Enerji, stratejik işbirliği bağlamında enerjiye vurgu yapıyor kendisi. İade-i ziyaret istemiş Putin'den, olumlu yaklaşmış Rusya lideri. Suriye ile ilgili ise Rusya ile birlikte kararlaştırdığımız her hususa bağlılığımızı sürdürüyoruz diyor Cumhurbaşkanı. Enteresan. Soçi mutabakatı ile ilgili. Yalnız şöyle bir vurgusu da var. Bütün mutabakatlara uymaya ve güvenlik koridorundaki radikal unsurların temizlenmesine de Türkiye olarak biz devam ettik diyor. Hala devam ediyor tabii bu tehdit. Bundan da taviz yok diyor Cumhurbaşkanı. Ama tabii aynı yaklaşımı muhataplarımızdan da bekliyoruz gibi bir vurgu yapmış. Neyi temizleyecek Rusya onu anlayamadım bu ifadeyle neyi kastettiğini. Şimdi tabii Suriyelilerin dönüşü, terör örgütleri, Cumhurbaşkanı Amerikan yönetiminin sadece Suriye temsilcisi değil, Orta Doğu Kuzey Afrika'ya atanan Brett McGurk'le ilgili ifadeleri de çok enteresan, hakikaten diplomasi dışı diyeceğim ifadeler var. Malum Amerikalı McGurk denilen bir adam var. Bu adam terör örgütlerinin adeta Segway idaresini yapıyor ifadelerini kullanmış bu uçaktaki açıklamada. PKK-PYD'nin bölgedeki varlığının pekişmesine hizmet ediyor demeye çalışmış efendim. Başka başlıklar da var açıkçası ama hani en benim dikkatimi çekenler bunlar oldu. S-400 konusunda süreç devam ediyor. Geri adım atmak gibi bir şeyimiz katiyetle söz konusu olamaz. Değil o işte uzaya roket fırlatmaktan denizaltılara varıncaya kadar müşterek adımlarımız olacak diyerek ikili savunma işbirliğine vurgu yapmış. Cumhurbaşkanı da bir de Biden'la görüşmeye dair konuşmuş. Biraz tabii sistemkar ve eleştirel konuştuğu için G20 zirvesinde Biden'la görüşme kopardığını adeta ima ediyor. Biden ile gidişat pek ayrı alamet değil demiştim. Bunları söyledik, cevap geldi. Zaten nasip olursa Roma'da görüşeceğiz. Oradan da inşallah Glasgow'a gideceğiz. Glasgow'da da büyük ihtimalle görüşeceğiz. Demek ki hayra alamet bazı adımlar atılıyor. Amerika'ya, Amerikan başkanıyla görüşecek olmasını bu sözlerle değerlendirmiş Cumhurbaşkanı. Askeri varlık olarak Afganistan'da yokuz diyor. Taliban'la her türlü çalışmaya açığız ama bizim istediğimiz gibi değil diyor. Yine Amerika er geç Suriye'den çıkmalı, Suriye halkına bırakılmalı. Halka bırakmak diye bir şey olamaz tabii ama herhalde Suriye hükümetine, Suriye'yi temsil edenlere bırakılmalı diye olsa. Yani düşünsenize Türk halkına bırakılmalı diyebilir mi başka birisi? Enteresan bir tespit olmuş bu hakikaten. Evet, böyle G20 zirvesinde Biden'la görüşmeyi heyecanla beklediğini çıkartıyorum Cumhurbaşkanı'nın açıklamasından. F-35 sorunu ne olacak? 1 milyar 400 milyon dolar ödeme yapmışız, bu ne olacak diye sormuş. Herhalde Biden'a da bunları soracak. Suriye ile ilgili Amerika'nın yaklaşımı ne olacak diye sormuş Cumhurbaşkanı. Bunları da dile yani. Niye Suriye'den çıkıyorsunuz mu diyecek, niye çıkmıyorsunuz mu diyecek. Ben şimdi çözemedim tam olarak ama gerçekten değişik bir hem Rusya ile hem Amerika ile ilgili verdiği mesajlar enteresan diyebiliriz efendim. Evet, süremi uzattım yine. Anlaşmalara bağlılığın teyit edildiği biraz da zaman kazanma gibi geliyor. Birazdan doçent Volkan Özdemir'in de değerlendirmesini alacağız ama Suriye Dışişleri Bakan Yardımcısı Ayman Suzan açıklama yapmış. Türkiye rejimi bir yol ayrımındadır. İdlib er ya da geç Suriye'ye geri dönecektir. Suriye devleti ülkedeki tüm işgalci güçleri çıkaracak kararlılığa sahiptir diye açıklama yapmış kendisi Soçi görüşmesi üzerine. İdlib'in güneyindeki güçlerden bir kısmının geri çekildiği yolunda bir takım iddialar geliyor açıkçası ama henüz teyit edemiyoruz. Terörist grupların ise Rusya'nın taraflarını uzlaştırma merkezine bakılırsa gerilimi azaltma bölgesinde 28 saldırı gerçekleştirdiği en son rapor edilmiş vaziyette. Evet, ama ben burada ara vermek durumundayım. Çünkü süremi aşıyorum. İsrail ile ilgili, Filistin meselesiyle ilgili bir takım başlıklar vardı. Girişte bir kısım özet geçmiştim sizlere. Daha detaylı olarak bakacağız. Şimdi bir ara şarkı dinleyelim. Az sonra doçent Volkan Özdemir, ATA platformu direktörüyle Soçi görüşmesini konuşacağız. Bizden ayrılmayın.
Таким одиноким я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Никого не встречал я прекрасней, чем ты. И душа замирала от такой красоты. Но в любимых глазах я увидел ответ, и застыла душа от холодного нет. А я и не знал, что любовь может быть жестокой, а сердце таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал. Я и не знал, что любовь может быть таким одиноким. Я не знал, я не знал, но все равно я тебе желаю счастья. Нам незачем больше встречаться. Я все сказал, я все сказал.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksen'in ikinci yarısındayız. Telefon hattımızın diğer ucunda Ata Platformu Direktörü Doçent Volkan Özdemir var. Hoş geldiniz efendim yayınımıza.
Merhabalar, yayınlar diyorum.
Çok teşekkür ediyorum katıldığınız için programa. Volkan Bey, ben girişte programın birinci kısmında özetlemeye çalışmıştım. Dünya gündemini özetlerken tabii Soçi görüşmesi, dün Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le görüşmesine dikkatler çevrilmişti. Biraz da Cumhurbaşkanı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nden BM Genel Kurulu oturumlarından dönüşünde yaptığı açıklamalarında etkisi oldu zannedersem. Çok da beklenen bir şey değildi Amerika ile ilgili kullandığı ifadeler ve Rusya'yla yeni özellikle Suriye başlıklarında, İdlib başlıklarında yeni birlikte çalışma önerileri. Fakat değişik bir görüşme oldu gibi geliyor. Ticaret, ortak projeler, enerji projeleri, savunma işbirliği daha çok bunlar öne çıkmış gibi. Fakat Suriye ile ilgili de sadece bir teyit vurgusu var. Nasıl yorumluyorsunuz Soçi görüşmesini öncelikle? Bunu kısa özetten sonra bunu sorarak başlayayım.
Bildiğiniz gibi 3 saatlik baş başa olan bir görüşme. Daha öncesinde ikili ilişkiler açısından bu görüşmenin çok büyük bir öneme haiz olmadığı kanaatindeydim. Nitekim demek istediğim bir kırılma beklemiyordum, bir atılım beklemiyordum. O rutinde devam eden bir görüşme olduğu kanaatindeyim. Fakat tabii eski görüşmelere kıyasla şöyle bir farklılık oldu. Baş başa görüşüldü ve basın toplantısı yapılmadı, açıklama yapılmadı. Bu bence ciddiye alınması gereken bir durum. Ama bunun dışında bence
hangi açıdan
ilişkilerde jeopolitik konular, yani İdlib meselesi, Güney Kafkaslar, Libya, bunlar elbette masadadır. İdlib odaklı bir durum söz konusudur. Ama iki tane diğer görüşmelerden ayıran bence bu sefer ciddiye alınması gereken durum var. Birincisi gaz kontratları ile ilgili, biliyorsunuz birkaç ay içerisinde Türkiye'nin toplam 8 milyar metreküplük bir gaz kontratı Rusya'dan aldığı bu sona eriyor. Bunlar yenilenecek mi, hangi şartlarla yenilenecek, onun ikili pazarlığı. Bu bence ciddi anlamda bir mesai teşkil etmiştir görüşmede. İkincisi de bu sefer daha yüksek perdeden, özellikle Rus tarafının Bayraktar firmasının Ukrayna'ya yapmış olduğu SİHA satışından da öte, Kiev'de yeni bir test merkezinin, bir SİHA kullanım merkezinin açılması ve bundan doğan rahatsızlığın aslında gerek Rus basınında gerekse Kremlin sözcüsü Sayın Peskov tarafından da dile getirildiği bir durum söz konusu. Dolayısıyla bence bu konu ciddi anlamda ikili ilişkilerde yeni bir sorun alanı olarak, özellikle Rus tarafının rahatsızlığını belirtmesi açısından gündemde. Öbür tarafta İdlib konusunda zaten şimdi ortada tabii biz de sayılarını unuttuk. Bir sürü mutabakat imzalandı.
Evet. Mutabakat. Biraz dejavü hissi veriyor sanki bu son durum İdlib-Suriye bağlamında.
Ne hissi tam olarak anlayamadım söylediğinizi.
Fransızca denir ya, hani dejavü denir.
Evet. Aynen tekrarlıyor. Şu açıdan yani orada bir metin ortaya atılıyor. Mutabakat sağlandı deniyor. Fakat sahada baktığınız zaman o mutabakat bir türlü fiiliyata uygulanamıyor. Evet. Uygulanabilir mi, uygulanamaz mı? Çok zor. Nedir o zor olan? İşte oradaki grupların teröristlerden ayrıştırılması görevi diyelim ki Türkiye'ye verilmiş. Türkiye de ısrarla buna imza atıyor. Zaten pratikte mümkün olmayan bir şey. Taahhüt yerine getirilmiyor. Öbür taraftan Ankara'da Rusya'nın bu taahhüdü yerine getirmediğini mutabakatlarla ilgili iddia ediyor. Fakat bir de şöyle bir baktığımızda 3 yıldır İdlib'in gündemde olduğunu, adım adım oranın Suriye tarafından İdlib sahasının tekrar geri alındığını ve en önemlisi Rusya'nın hiçbir zaman İdlib konusunda vazgeçmediğini, vazgeçmeyeceğini bir şekilde hissettirmesi. Şimdi böyleyken soru şu: statiko nedir İdlib'de? Statiko değişecek midir? Şimdi statikonun değişmesinden ilk başta kastım M4 karayolunun Suriye tarafından kontrolünün ele alınması. O da Halep'te Laski'ye bağlayan bir karayolu, biliyorsunuz. Evet. M5'ten sonra bunun tekrarı bence gerçekleşecek ama bu zirvenin sonucu olarak, direkt olarak mı? Bu şu anda bilinmiyor. Önümüzdeki gelişmeleri izleyeceğiz. Fakat öbür taraftan Rus-Türk ilişkileri bir paket olarak ilerlediği için liderler arasında, yani paketten kastımız hani burada enerji konuları da var, ikili ticaret de var, daha demin saydığımız askeri, istihbari, jeopolitik konular da işin içine giriyor. Bunun karşılığında statiko devam edecekse karşılığında ne olacak? Paketin öbür tarafından söz gelimi gaz kontratları. Yok İdlib'de statiko değişecekse diğer konu başlıklarında, diğer alanlarda ne gibi gelişmeler olacak? İşte tabii kamuoyu şu anda biz bunu bilmiyoruz. İkili görüşme yapıldığı için ve biraz da devlet teamüllerine aykırı olarak hani kayıt da alınmadığı için bunu bilmiyoruz. Bu bence başlı başına bir sorun ama ben aynı saatlerde, şimdi bakın, bir ülke özgürce silah alabilir, silah satabilir. Tamam, burası başka bir tartışma. Biz de zaten şunu diyoruz: Amerika Birleşik Devletleri'nin Türkiye'ye S-400 alma konusunda karışmasının, müdahale etmesinin hiçbir hukuki siyasi temeli yoktur diyoruz. Türkiye haklıdır S-400 alımında diyoruz. Aynı şekilde madem silah alıyoruz, silah da satabiliriz. Tamam, Türkiye'de devlet firması ya da bir özel firma, Bayraktar örneğinde olduğu gibi, başka ülkelere, üçüncü ülkelere silah satabilir ama şimdi Erdoğan zirvesiyle aynı saatlerde, bakın, bir özel firmanın genel müdürü orada Ukrayna Savunma Bakanı ile birlikte o sözleşmeyi imzalıyor ve hemen arkasında Ukrayna Devlet Başkanı oradan bir mesaj veriyor. Ve bu aynı saatlerde oluyor Soçi'deki zirveyle. Bu bence çok düşündürücü. Türkiye açısından da çok sorunlu bir yaklaşım. Yani silah satılsa, yeni bir tesis kurulsa bile aynı saatlere bunun denk getirilmesi başka bir mesaj. Yani Çünkü ben bu siyasilerin mesajlar üzerinden yorum yapmayı pek sevmiyorum. Hele ki Türkiye şartlarında biliyorsunuz. 3 günde bir zikzak oluyor. Takip edemiyoruz. Takip edemediğimiz için de tutarsız sürekli olarak not etmenin bir anlamı olmuyor. Ama böyle bir mesajın o şekilde Kiev'de verilmesi, tam da o gün o saatlere denk getirilmesi, ikili ilişkilerde bambaşka ve bu sefer çok daha ciddiye alınması gereken bir sorun alanı oluşturuyor. Sanki
Peskov'un yokmuş gibi. Peskov'un Ukrayna ve Kırım'la ilgili, ki genelde çok da açıklama yapmazlar bu konuda, belli kabullenmişlikler de vardır ama biraz bu etkili olmuş olabilir mi sizce? Sadece BM Genel Kurulu konuşması değil ama bu sözünü ettiğiniz denk getirme meselesi. Kendisi özel bir açıklama yaptı çünkü. Bu konuda Kırım ve Soçi'de ele alınmayacak dedi ama öte yandan da Ukraynalılara karşı, kendi halkına karşı o silahların kullanılması diye ilk defa ben böyle bir vurgu gördüm ağzından, o açıdan soruyorum.
Gayet tabii, yani en üst perdeden, sonuçta Kremlin sözcüsünden bahsediyoruz, resmi bir açıklama geliyor. Daha önceki yaklaşımlarda mesela ben bu Kırım konusunun Türkiye ile Rusya arasında bir şekilde perde arkasında çok da önemsenmediğini, kamuoyuna yapılan açıklamalar bir yana, hani bir şekilde meselenin 7 yıldır devam ettiğini, nitekim baktığınızda fiiliyatlı uygulamaya Türkiye Rusya karşıtı yaptırımlara katılmıyor. Ne Avrupa Birliği'nin Kırım'dan sonra almış olduğu ne de ABD'nin almış olduğu yaptırımlara katılmıyor. Bazen açıklamalar Rus tarafından da sert gelebiliyor ama Türkiye ile Rusya orada bir ortak yol bulmuş görünüyorlar. Fakat bu silah satışının ve bu mesajın verilmesinin Kremlin tarafından da yüksek bir perdeden diyelim dile getirilmesi çok ciddi bir sorunun olduğunu gösteriyor. Yani bu öyle üzerinde düşünülmesi gereken bir konu haline geliyor. Dediğim gibi zaten bir sürü sorun alanı varken, çünkü mesela biz Türkiye ile Rusya ilişkilerinden bahsettiğimizde Avrasya, geniş Avrasya coğrafyasında barış da istiyorsanız bu Ankara Moskova'dan geçiyor, işbirliğinden geçiyor. Çatışma diyorsanız bu da Ankara Moskova'nın ilişkilerinin kötüleşmesinden geçiyor. Yani biz şunu sürekli olarak iddia ediyor, söylüyoruz. Diyoruz ki mesela İdlib örneğinde Türkiye ile Rusya'nın karşı karşıya gelmesi, çatışması için üçüncü ülkeler vesaire, oradaki o terörist gruplar, bunlar üzerinden provokasyon açık bir bölge, İdlib bir Kürdüm, buna dikkat etmek gerekir derken, bir de bu sefer böyle bir konu tam da zamanlamasına uygun bir şekilde nasıl denk getiriliyorsa böyle bir mesaj veriliyor. Bu da Türkiye ve Rusya ilişkilerini zorlar. Dolayısıyla biz bunun yansımalarını işte Güney Kafkaslar'da, Karabağ meselesinde de görebiliriz. Öbür tarafta Libya meselesinde de görebiliriz. Dolayısıyla ne gerek vardı rasyonel olarak düşündüğümüzde, akılcı düşündüğümüzde ne gerek vardı diyoruz. Eğer bu soruya gerek yoktu cevabını veriyorsak biz, demek ki başkaları için bir rasyonelite, akılcılık var ki onlar bunun böyle olmasını, denk getirilmesini istiyor. Bu da bence Türk-Rus ilişkilerinde ciddi bir sorun teşkil ediyor.
Fakat buna rağmen savunma sanayi, gerçi ben başlıklara şöyle bir Cumhurbaşkanı'nın ağzından baktığımda hep olasılıklar üzerinden, yani denizaltıdan tutalım da uzaya roket fırlatmaya uzanan bir yandan da, yani bu tuhaf da bir çerçeve çiziyor. Yani biz hakikaten size alenen düşmanlık yürüten ülkeye o düşmanlığı devam ettirebilmesi için, güçlenmesi için silah da veririz ama sizinle de uzaya roket fırlatırız, denizaltı yaparız gibi bir mantık var bunun içerisinde. Diğer alanlarda da çok düzgün gözüküyor. Yani altılı platforma Putin her an hazır gibi cümleler de kurmuş mesela Cumhurbaşkanı. Şimdi dediğiniz gibi bilemiyoruz da aslında, öyle bir problem var gerçekten de, biraz satır arası okumaya çalışıyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Tabii Amerika Birleşik Devletleri ziyaretinin çok iyi, Erdoğan'ın bizzat değerlendirmesinden anladığımız kadarıyla iyi geçmediğini görüyoruz. Cumhurbaşkanı fakat biraz böyle o açıklamaları yaparak Amerikan tarafından bir şeyler elde etmiş gibi de konuşmuş. Şöyle cümleleri var, gidişat hayra alamet değildi demiştim. Şimdi görüşeceğiz hem Roma'da hem Glasgow'da demiş. Yani böyle bir şunu sormak istiyorum aslında. Hep aynı şey tekrarlanıyor ya, bir Amerika bir Rusya, bir Amerika bir Rusya filan. Yani bu nasıl okunuyor Moskova'dan? Yani sürekli böyle Amerika'ya bir takım referanslar ama S-400'de başka bir tavır falan. Yani bu taktik nasıl bir taktik sizce?
Şimdi Türkiye ile Rusya arasında sorunların yanında tabii ki işbirliği de var. Ve tekrar söylüyorum, onun altını çizeyim. Yani kamuoyuna yapılan açıklamalar, bazen de resmi açıklamalar orada ilişkinin gerçekte nasıl gittiğini açıklamaz. Hani bu bir sonuçta iç kamuoyuna yönelik olarak verilen de bir mesaj niteliği taşıdığı için taraflar birbirlerini orada tolere edebiliyorlar. Fakat Ruslar açısından, şimdi ben mesela zirvenin sonuçlarına baktığımda Rus medyasında özellikle o daha demin bahsettiğim fotoğraf görüntünün bilhassa vurgulandığını görüyorum. Bu, orada ciddi bir rahatsızlık da var. Şimdi ciddi rahatsızlığın şöyle bir sonucu da var. Peskov'un açıklamasında Ukrayna'da iç çatışma, iç savaş devam ediyor. Orada kullanılmasından endişe ediyoruz diyor bu silahların. Yani başka bir boyut da ekliyor. Sanki işte Türk yapımı silahlarla Ukrayna iç savaşında Türkiye'de dolaylı olarak müdahil oluyor. Dikkat şeklinde bir boyut da ekliyor. Yani böyle bir boyut eklemesi ikili ilişkilerin seyri açısından can sıkıcı bir durum. Kolay bir durum değil. Ama öbür taraftan ben hani bilhassa Türkiye'nin şu anda izlemiş olduğu politikayı kesinlikle şahsen bir dengeleme olarak tanımlayanlardan değilim. Yani dengeleme güç ölçeğinde orta boy bir devlet olan Türkiye'nin daha büyük güçler arasında yapısal uzun vadeli strateji temelinde gitmiş olduğu bir politikaya verilecek addır. Fakat burada daha çok taktiksel ve anlık pazarlık payını kazanmaya yönelik her iki taraftan da böyle bir gidişat var ve sorunuzun cevabı Rusya tarafından da bu tamamen politik varoluş şeklinde yorumlanan açıklamalar oluyor. Yani politik olarak iç siyasi durumla ilgili bir şekilde yorumlar.
Yani ben böyle rest çektim Biden'a, şimdi hem Roma'da hem de Glasgow'da benimle görüşecek demiş oluyor tabii Cumhurbaşkanı. O zaman da soracağız kendisine Suriye'yi diyor. Hala bir takım işbirliği arayışı içerisinde olduğunu anlıyorum ben Suriye ile ilgili ABD'nin yaklaşımı ne olacak diye soruyor çünkü.
Tabii ki yani burada Türkiye'nin net bir tutumu yok Suriye'de.
Evet.
Yani Türkiye'nin şimdi daha bundan birkaç yıl önce James Chaplin'in açıklamaları var değil mi? Yani Amerika Birleşik Devletleri'nin orada özel temsilcisi Aslan'ın da fişini çekeceğiz dedi. İdlib'de beraberiz dedi. Şimdi dolayısıyla burada biz tehdit algılamasını veya ulusal çıkar tanımlamasını nasıl yapıyoruz sorusu önemli. Hani siz başka türlü bunu tanımlayabilirsiniz. Ben başka türlü, biri başka türlü. Şimdi baktığım zaman ben orada Türkiye'nin ulusal çıkarlarına güneyden Suriye'den bir tehdit var mı? Suriye'nin kuzeyinden bence var. Oradaki PYD PKK yapılanması. Öncelikli tehdit bu. Ama Suriye'den, Esad rejiminden tehdit var mı? Ben böyle bir tehdit görmüyorum şahsen Türkiye'nin milli menfaatinde. Ama bir de baktığımız zaman yine Cumhurbaşkanı'nın açıklamalarına kendisi bu şekilde meseleyi okumuyor. Rejimden bir tehdit olduğunu söylüyor güneyden. Dolayısıyla burada demek ki farklı bir görüş ve farklı tutum. Eğer meseleyi öyle koyuyorsanız zaten Amerika Birleşik Devletleri ile bir şekilde kanalları açık tutup işbirliğine gitmeniz gerekiyor. Ama sonuçta dönüp dolaşıp iş bakın Ceyda Hanım nereye çıkıyor? Fırat'ın doğusunda ben A ile işbirliği yaparım, Fırat'ın batısında ben B ile işbirliği yaparım derseniz sürekli bir geri çekilme ve kayıp durumuna düşersiniz. Maalesef olan budur. Çünkü madem Suriye'nin toprak bütünlüğünden bahsediyoruz, o yüzden daha doğrucu, daha tutarlı, daha yapısal bir politika inşa edilmesi gerekiyor Ankara tarafından da. Fakat eksik olan sanırım bu. En önemlisi de İdlib meselesi, ikili ilişkilerde daha üst seviyeye çıkması için ilişkilerin bir jeopolitik tıkaç işlevi görüyor ve bu tıkaç aşılamıyor.
Peki. Çok teşekkür ediyorum Volkan Özdemir değerlendirmeniz için. Çok mersi. Çok teşekkür ederim. Evet, Soçi görüşmesini değerlendirmeye çalıştık. Tabii verilen mesajlar üzerinden ortak basın toplantısı yoktu çünkü. Notta tutulmadığı için tam olarak ne konuşulduğunu bilemiyoruz. Ama hem Dmitri Peskov, Kremlin adına hem Cumhurbaşkanı uçakta gelirken gazetecilere görüşmede sarf ettikleri karşılıklı ifadelere dair mesajları aktardılar. Dolayısıyla dolaylı yoldan bilebiliyoruz. Şimdilik değerlendirmeye çalıştık önümüzdeki resmi. Tabii mesela ben de bunu uzun atladığım için onu da ilave edeyim. Ukrayna ile Türkiye'nin hakikaten SİHA Bakım Merkezi kurulmasını öngören mutabakatı Soçi görüşmesi paralelinde ya da ona denk getirerek yapılması hakikaten çok dikkat çekici. Volkan Özdemir'e de teşekkür ederim. Bunu aktardığı için sizlere de bana da öyle demek gerekiyor. Durum böyle efendim. Yarın görüşmek üzere Eksen'den diyelim. Hem Nergiz'le Maxim'i seçmiş arkadaşlar. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Eksende dünyayı konuşuyoruz.
Olası sonuçları saldırıyı değerlendirmeye çalıştıkça başlamış. Yarım hasta konuştuk Moskova Devlet Üniversitesi'nden. Profesör Hüseyin Bağcı ile değerlendirdik. Faik Bulut'la konuştuk. Türkiye-Irak ilişkisi. Selim Sezer'le konuştuk. Hamas'ın yeni siyasi.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.